Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 43. ayrım. 104. bölüm. Bitti. Catherine Solomon çığlık atmayı kesmişti. Az önce tanık olduğu boğulma, onu şok ve umutsuzlukla felç etmişti. Langdon'ın plexiglas pencerenin altındaki ölü gözleri onu geçip boşluğa bakıyordu. Donuk ifadesinde acı ve pişmanlık vardı. Cansız ağzının etrafından son hava baloncukları yükseldi ve sonra ruhunun çıkmasına izin verir gibi Harvardlı profesör tankın dibine doğru çökmeye başladı ve karanlıkta kayboldu. Gitti. Catherine uyuşmuştu. Dövmeli adam uzanıp acımasız bir son hareketle küçük pencereyi çekerek kapattı ve Langdon'un cesedini içine mühürledi. Sonra Catherine'e bakarak gülümsedi. Başlayalım mı? Catherine cevap vermeye bile fırsat bulamadan, üzüntüden kaskatı kesilmiş vücudunu omzuna kaldırıp ışığı kapattı ve odadan dışarı taşıdı. Birkaç güçlü adımdan sonra onu koridorun sonundaki kırmızımsı mor ışıkla yıkanmış gibi görünen geniş alana götürdü. Bu oda tütsü kokuyordu. Onu odanın ortasındaki kare masaya taşıyıp sırtının üstüne sert bir şekilde bırakırken kadının ciğerlerindeki havayı boşalttı. Yüzeyi sert ve soğuktu. Taş mı bu? Adam el ve ayak bileklerindeki telleri çözerken Catherine kafasını yeni toparlıyordu. İçgüdüsel olarak onunla mücadele etmeye çalıştı ama tutulmuş kollarıyla bacakları güçlükle cevap veriyordu. Adam onu masaya kalın deri şeritlerle bağlamaya başladı. Bantlardan birini dizlerinin üstünden geçirdikten sonra bir diğerini kalçasının üstünden kopçaladı. Kollarını iki yanına sabitledi. Sonra göğüslerinin hemen üstünden son şeride bağladı. Bu işlem sadece birkaç saniye sürmüş, Catherine yine hareketsiz kalmıştı. Kollarıyla bacaklarında kan yeniden dolaşmaya başlarken el ve ayak bilekleri zonkluyordu. Kendi dövmeli dudaklarını yalayan adam ağzını aç diye fısıldadı. Catherine tiksintiyle dişlerini birbirine kenetledi. Adam bir kez daha işaret parmağını uzatıp Catherine'in dudaklarında gezdirdi. Tüyleri diken diken olan Catherine dişlerini daha çok sıktı. Dövmeli adam kendi kendine gülüp diğer eliyle kurbanının boynundaki baskı noktasını buldu ve sıktı. Catherine'in çenesi o anda açıldı. Adamın parmağının ağzına girip dilinin üstünde gezindiğini hissedebiliyordu. Öğürüp ısırmaya çalıştı ama katil parmağını çoktan çekmişti. Hala sırıtırken ıslak parmak ucunu Catherine'in görebileceği şekilde kaldırdı. Sonra gözlerini kapatarak bir kez daha tükrüğünü başındaki çıplak çembere sürdü. Adam içini çekip yavaşça gözlerini açtı. Sonra ürkütücü bir sükunetle arkasını dönüp odadan çıktı. Bu ani sessizlikte Catherine kalbinin gümbürtüsünü duyabiliyordu. Tam üstündeki bir dizi alışılmadık ışık, morumsu kırmızıdan koyu kırmızıya değişerek odanın alçak tavanını aydınlatıyordu. Tavana dikkatle bakıldığında gördükleri karşısında dona kaldı. Her bir santimi çizimlerle kaplıydı. Yukarıdaki akıl karıştırıcı kompozisyon gök haritasını tasvir ediyor gibiydi. Yıldızlar, gezegenler ve burç takımları, astrolojik semboller, haritalar ve formüllerle karışmıştı. Eliptik yörüngeleri gösteren oklar, ufuktan yükseliş derecelerini gösteren geometrik semboller ve ona yukarıdan bakan zodyak yaratıkları vardı. Çılgın bir bilim adamı Sistine Şapeli'nde kontrolü kaybetmiş gibiydi. Catherine başka tarafa bakmak için başını çevirdi ama sol tarafındaki duvar tavandakinden farklı değildi. Orta çağ özgü bir şamdandaki mumların titreşen ışığı, yazılar, fotoğraflar ve çizimlerin altında kalmış bir duvarı aydınlatıyordu. Sayfalardan bazıları antik kitaplardan yırtılmış papirüs veya tirşe kağıtlara benziyordu. Diğerlerinin daha yeni yazılar oldukları belliydi. Aralarında ise fotoğraflar, çizimler, haritalar ve şemalar vardı. Hepsi de duvara belirli bir titizlikle yapıştırılmış gibi görünüyordu. Aralarından örümcek ağı gibi geçen ipler bunları birbirine sonsuz olasılıklarla bağlıyordu. Catherine bu kez başını çevirip öbür tarafa baktı. Ne yazık ki bu taraftaki gördüklerinin en korkuncuydu. Bağlı olduğu taş tezgahın yanında onu hastanelerin ameliyathanelerini hatırlatan küçük bir servis masası duruyordu. Masanın üstünde bir takım nesneler dizilmişti. Aralarında şırınga, koyu renk sıvı ihtiva eden bir şişe, kemik saplı ve fazlasıyla parlatılmış demirden büyük bir hançer vardı. Tanrım, bana ne yapmayı planlıyor? 105. Bölüm. CIA sistem güvenliği uzmanı Rick Parrish, sonunda Nola Kay'in ofisine geldiğinde elinde tek bir sayfa kağıt vardı. Nola, niye bu kadar geciktin diye sordu. Sana hemen gelmeni söylemiştim. Gazoz şişesi kalınlığındaki gözlüklerini uzun burnunun üst kısmına iterken, üzgünüm dedi. Senin için daha fazla bilgi toplamaya çalıştım ama, sende ne var, bana onu göster. Parrish ona bilgisayar çıktısını uzattı. Düzenlenmiş bir metin ama ana fikri anlarsın. Nola sayfaya hayretle baktı. Parrish, bir bilgisayar korsanının sisteme nasıl girdiğine hala akıl erdiremiyorum dedi. Ama sanki bir delegatör örümceği bizim arama... Başını kağıttan kaldıran Nola, unut bunu diye çıkıştı. CIA'in piramitler, antik kapılar ve kazınmış bileşimlerle ilgili gizli bir dosyayla ne işi var? Beni de geciktiren bu oldu. Hangi dokümanın hedeflendiğini görmeye çalışıyordum. Bu yüzden dosya yolunu takip ettim. Boğazını temizleyen Parrish durdu. Bu dokümanın aslında CIA başkanına ait bir bölümde bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheyle bakan Nola olduğu yerde döndü. Sato'nun Mason piramidiyle ilgili bir dosyası mı var? CIA'in üst düzey pek çok yöneticisiyle birlikte şimdiki başkanının da yüksek dereceli bir Mason olduğunu biliyordu ama içlerinden hiçbirinin CIA bilgisayarında Masonik sırlar saklayacağına inanamıyordu. Ama son 24 saat içinde tanık olduklarını düşününce her şeyin mümkün olabileceğine artık inanmaya başlamıştı. Ajan Simpkins, Franklin Meydanı'ndaki çalıların arasında karın üstü yatıyordu. Gözlerini Almaz Tapınağı'nın sütunlu girişine sabitlemişti. Hiçbir şey yok. İçeride hiç ışık yanmamış, kapıya kimse yaklaşmamıştı. Başını çevirip Bellamy'yi kontrol etti. Parkın ortasında tek başına adım atan adam üşümüş görünüyordu. Gerçekten çok üşümüş gibiydi. Simpkins onun titreyip durduğunu görebiliyordu. Telefonu titreşti. Arayan Sato'ydu. Hedef ne kadar gecikti? Simpkins kronografına baktı. Hedef 20 dakika demişti. Neredeyse 40 dakika oldu. Bir şeyler ters gidiyor. Sato, gelmeyecek dedi. Bitti. Simpkins onun haklı olduğunu biliyordu. Hartman'dan haber var mı? Hayır. Colorama Heights'tan arayan olmadı. Ona ulaşamıyorum. Simpkins dikleşti. Eğer bu doğruysa, o halde bir şeyler kesinlikle ters gidiyordu. Sato, az önce saha desteğini aradım dedi ama onlar da Hartman'ı bulamıyorlar. Lanet olsun. Eskalette GPS yer belirleme cihazı var mıymış? Sato, evet. Colorama Heights'ta bir ev adresi dedi. Adamlarını topla, çekiliyoruz. Telefonunu kapatan Sato, ülkesinin başkentinin görkemli şehir manzarasına baktı. Buz gibi bir rüzgar, ince ceketinden içeri girince ısınmak için kollarını vücuduna sardı. Başkan Inoue Sato, öyle sık üşüyen veya korkan bir kadın değildi ama şu anda her ikisini birden hissediyordu. 106. Bölüm. Rampadan hızla yukarı çıkıp çelik kapıyı açan Malak, tablonun içinden geçerek yeniden oturma odasına girdi. Üzerinde hala sadece ipek peştemalı vardı. Hemen hazırlanmam gerek. Antredeki ölü CIA ajanına bir göz attı. Bu ev artık güvenli değil. Taş piramidi tek eliyle taşıyan Malak, doğruca birinci kattaki çalışma odasına gidip dizüstü bilgisayarının başına oturdu. Giriş yaparken aşağıdaki Langdon'ı hayal etti. Gizli bodrumda suyun altındaki cesedinin bulunmasının kaç gün ya da hafta süreceğini merak etti. Malak, o zamana kadar çoktan gitmiş olacaktı. Langdon rolünü oynadı, ustalıkla. Langdon, Mason piramidinin parçalarını tekrar bir araya getirmekle kalmamış, tabanındaki sembollerden oluşan esrarlı tabloyu da çözmenin bir yolunu bulmuştu. İlk bakışta semboller deşifre edilemez gibi görünüyordu ama cevabı basitti. Tam karşısında duruyordu. Malak bilgisayarı açılırken, ekranında daha önce aldığı e-posta yeniden belirdi. Warren Bellamy'nin parmağı tarafından kısmen kapatılan parlak kapak taşının fotoğrafı. Sır, düzenin içinde gizli. Franklin Meydanı. Catherine Malak'a 8 Franklin Meydanı demişti. Ayrıca ajanların onu yakalamak umuduyla Franklin Meydanı'nda beklediğini itiraf etmiş ve kapak taşındaki düzen kelimesiyle neyin kastedildiğini açıklamıştı. Masonlar mı? Shriners mı? gül haçlılar mı? Malak artık bunlardan hiçbiri olmadığını biliyordu. Langdon gerçeği buldu. 10 dakika önce sular yüzüne doğru yükselirken Harvard'lı profesör piramidi çözen anahtarı bulmuştu. Gözlerinde dehşetle 8. dereceden Franklin karesi diye bağırmıştı. Sır 8. dereceden Franklin karesinde gizli. Malak ilk başta bunun anlamını kavrayamamıştı. Ağzı plexiglas pencereye yaslanmış olan Langdon, bu bir adres değil diye bağırmıştı. 8. dereceden Franklin karesi, bu bir sihirli kare. Ardından Albert Dürer'le ilgili bir şey ve son şifreyi çözmekte piramidin ilk şifresinin nasıl ipucu oluşturduğunu söylemişti. Malak, sihirli karelere aşinaydı. İlk gizemciler onlara cameas diyorlardı. De occulta philosophia, yani kara büyü felsefesi. İsimli antik metin, sihirli karelerin esrarengiz gizemlerini ve sihirli sayı karelerine dayanarak nasıl güçlü mühürler oluşturulacağını anlatıyordu. Langdon ona, piramidin tabanındaki şifreyi çözmenin anahtarının sihirli bir kare olduğunu mu söylemişti? 8'e 8'lik bir kareyi bulman gerekiyor diye bağıran profesörün, vücudunun suyun üstünde kalan tek kısmı dudaklarıydı. Sihirli kareler derecelerle sınıflandırılır. 3'e 3'lük bir kare, 3. derecedir. 4'e 4'lük bir kare, 4. derecedir. Senin 8. dereceye ihtiyacın var. Sular Langdon'ı tamamen yutmak üzereyken, profesör çaresizce nefes alıp, ünlü bir mason hakkında bir şeyler bağırdı. Amerika'nın kurucularından, bir bilim adamı, gizemci, matematikçi, mucit ve kendi ismini taşıyan esrarengiz kameanın yaratıcısı, Franklin. Malak o anda Langdon'ın haklı olduğunu anlamıştı. Heyecandan nefessiz kalan Malak, şimdi yukarıda dizüstü bilgisayarının başında oturuyordu. İnternette hızlı bir arama yapınca karşısına çıkan düzinelerce sonuçtan birini çekip okumaya başladı. 8. dereceden Franklin karesi. Tarihin en iyi bilinen sihirli karelerinden biri de 1769'da Amerikalı bilim adamı Benjamin Franklin tarafından yayımlanan 8. dereceden karedir. Daha önce hiç görülmemiş diagonal toplamları nedeniyle ünlü olmuştur. Franklin'in bu gizemli sanat biçimine olan tutkusu, zamanının önde gelen simyacıları ve gizemcileriyle kurduğu yakın ilişkilerden kaynaklanmış olabilir. Ayrıca Fakir Richard'ın Almanağı, yani Poor Richard's Almanak isimli eserindeki kehanetlerin temellerini oluşturan astrolojiye duyduğu inanç da etken sayılabilir. Malak, Franklin'in her satır, sütun ve köşelerdeki sayılar toplamı aynı sihirli sabit sayıyı veren ünlü yapıtını 1'den 64'e kadar sayıların benzer dizilişini inceledi. Sır 8. dereceden Franklin karesinde gizli. Malak gülümsedi. Heyecanla titrerken taş piramidi eline alıp tabanını inceledi. 64 sembolün farklı bir düzende yeniden dizilip yerleştirilmesi gerekiyordu. Sıralarını Franklin'in sihirli karesindeki sayılar belirleyecekti. Sembollerden oluşan bu karma karışık tablonun farklı bir düzene girince bir anda nasıl anlam kazanacağını akıl erdirmese de verilmiş eski söze güveni vardı. Ordo ab cihao. Kalbi hızla çarparken kalem kağıt çıkarıp çabucak 8'e 8'lik bir kare çizdi. Ardından sembolleri yeni tanımlanan pozisyonlarına göre tek tek yerleştirmeye başladı. Tablonun hemen o anda anlam kazanmaya başladığını görmek onu şaşırttı. Karmaşadan çıkan düzen. Deşifre etmeyi tamamen bitirince önünde duran çözüme şaşkınlık içinde baktı. Sade bir resim, şekil almış, karışık tablo dönüşmüştü. Yeniden düzenlenmişti. Malak tüm mesajın manasını anlayamasa da çözdüğü kadarı ona yetiyordu. Bundan sonra nereye gideceğini biliyordu. Piramit yolu gösteriyor. Kare, dünyanın en gizemli yerlerinden birini işaret ediyordu. İnanılmaz bir biçimde. Malak, yolculuğunu hep bu noktada tamamlayacağını hayal etmişti. Kader. Yüzyedinci bölüm. Catherine Solomon'un üzerinde yattığı taş masa soğuktu. Robert'ın ölüm anının korkunç görüntüleriyle birlikte ağabeyiyle ilgili düşünceler de aklını kurcalıyordu. Peter da mı öldü? Yanındaki masada duran garip bıçak, kendisini bekleyenin ne olabileceğine dair görüntüleri gözünde canlandırdı. gerçekten sona mı geldim? Ama tuhaf bir şekilde düşünceleri araştırmalarına kaydı, noetik bilime ve yakın geçmişte yaptığı buluşlara. Hepsi kül olup uçtu. Öğrendiği hiçbir şeyi dünyayla paylaşamayacaktı. En şaşırtıcı buluşunu henüz birkaç ay önce yapmıştı ve insanların ölüm hakkındaki düşüncelerini yeniden belirleyecek bir potansiyele sahipti. Şimdi bu deneyi düşünmek garip de olsa ona umulmadık bir teselli veriyordu. Catherine Solomon genç bir kızken ölümden sonra hayat olup olmadığını merak ederdi. Cennet var mı? Öldükten sonra ne oluyor? Büyüdükçe bilim alanındaki çalışmaları cennet, cehennem ve ölümden sonra hayatla ilgili hayali düşüncelerin hepsine son vermişti. Ölümden sonraki hayatın insani bir yorum olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Tüm bunlar ölümlü olmanın korkutucu gerçeğini yumuşatmak için tasarlanmış bir peri masalıydı. Ya da ben öyle sanıyordum. Catherine'le ağabeyi bir yıl önce felsefenin en eski sorularından birini tartışıyorlardı. İnsan ruhunun varlığını, özellikle de insanların bedenin dışında varlığını sürdürebilecek bir tür bilince sahip olup olmadıkları konusunu tartışmışlardı. Her ikisi de böylesi bir insan ruhunun var olduğu düşüncesindeydi. Eski felsefelerin çoğu onlarla aynı fikri savunuyordu. Budist ve Brahmanist düşünce, metempsikozu ölümden sonra ruhun yeni bir bedene göçü destekliyordu. Platokuler bedeni ruhun kaçtığı bir hapishane olarak tanımlıyorlardı. Stoacılar ruha apospasma, tu tehu yani Tanrı'nın bir parçası diyorlar ve ölümden sonra Tanrı'nın yanına çağrıldığına inanıyorlardı. Catherine biraz da hüsranla insan ruhunun varlığının bilimsel olarak belki de asla kanıtlanamayacak bir kavram olduğunu fark etmişti. İnsan bedeninin dışında bir bilincin var olduğunu ispatlamak, sigara dumanını üfleyip yıllar sonra bulmayı ümit etmek gibiydi. Tartışmadan sonra Catherine'in aklına garip bir fikir gelmişti. Ağabeyi yaratılış kitabından ve ruhun orada nesemah yani vücuttan ayrı ruhsal bir zeka diye tasvir edildiğinden bahsetmişti. Zeka kelimesi Catherine'e düşüncenin varlığından bahsediyor gibi gelmişti. Noetik bilim açık bir biçimde düşüncelerin bir kütlesi olduğunu göstermişti. Bu yüzden insan ruhunun da bir kütlesi olabileceği fikri mantıklı geliyordu. İnsan ruhunu tartabilir miyim? Elbette bu fikir imkansızdı. Hatta düşünmesi bile saçmalıktı. 3 gün sonra Catherine uykusundan uyanıp aniden yatakta doğrulmuştu. Yerinden fırlayıp laboratuvara giderek hem şaşırtacak kadar basit hem de korkutacak kadar cesur deneyini tasarlamaya başlamıştı. İşe yarayacağından emin olmadığı için çalışmasını tamamlayana kadar Peter'a fikrinden bahsetmemeye karar vermişti. 4 ay sürmüş ama sonunda ağabeyini laboratuvara getirmişti. Arka depoda sakladığı büyük bir aygıtı tekerleklerin üzerinde taşımıştı. Peter'a icadını gösterirken, bunu kendim tasarlayıp yaptım demişti. Bir tahminin var mı? Ağabeyi garip makineye bakmıştı. Kuvöz mü? Catherine kahkahalar içinde mantıklı bir tahmin olmasına rağmen başını iki yana sallamıştı. Makine gerçekten de hastanelerde prematüre bebeklerin yatırıldığı şeffaf küvözlere benziyordu. Ama bu makine yetişkinlere uygun bir boyuttaydı. Uzay çağının uyku kapsülünü andıran uzun, hava geçirmez, şeffaf ve plastik bir kapsüldü. Elektronik bir aygıtın üstünde duruyordu. Tertibatın fişini elektrik prizine takan Catherine, "Bakalım bu tahminine yardımcı olacak mı?" demişti. Dikkatle bazı düğmeleri ayarlarken beliren dijital ekrandan sayılar geçmeye başlamıştı. İşini bitirdiğinde ekranda şöyle yazıyordu. 0.000000000 kilogram. Şaşırmış görünen Peter, bir terazi mi diye sormuştu. Herhangi bir terazi değil. Catherine, yan taraftaki tezgahtan ufak bir kağıt parçası alıp nazikçe kapsülün üstüne bırakmıştı. Ekrandaki sayılar yeniden akıp yeni bir sonuç göstererek durmuşlardı. 0.000000 81.94.325 kilogram. Catherine, yüksek hassasiyetli mikro terazi demişti. Birkaç mikrograma kadar çözünürlük verebiliyor. Peter hala şaşkın görünüyordu. Sen insan için mi hassas terazi yaptın? Kesinlikle. Makinenin şeffaf kapağını açmıştı. Bu kapsülün içine birini yerleştirip kapağı kapatırsam kişi tamamıyla mühürlü bir sisteme girer. Ne içeri bir şey girer ne dışarı bir şey çıkar. Gaz, sıvı ya da toz parçacıkları erişemez. Hiçbir şey dışarı çıkamaz. Ne kişinin alıp verdiği nefesler, ne buharlaşan ter, ne de vücut sıvısı. 43. ayrımın sonu. Sayfa 410. Devamı 44. ayrımda.